Herkese yeniden merhaba. Bugün herkesin kenarından, köşesinden ya da tam ortasından geçmiş olduğunu düşündüğüm bir konudan, kaygıdan bahsedeceğim. Hazırsanız Psikoperest'in yeni bölümü başlıyor. Kaygıyı anlamak için önce korkuyla farkını bir açmamız lazım. Korku gerçekte var olan bir tehlikeye karşı verdiğimiz tepki. Mesela otobüs üzerime doğru geliyor ve korkuyorum. Savaş ya da kaç tepkisi gösteriyorum. Bu evrimsel olarak gerekli ve bizi tehlikelerden koruyor. Ama kaygı gelecekteki olası bir tehdit ya da tehlikeye karşı yaşadığımız duygu. Bu iki duygu zaman zaman örtüşüyor ama belli noktalarda birbirinden ayrışıyor. Korku bir tehlike anında otomatik olarak harekete geçiyor. Mesela ormanda yürüyorum, önüme bir yılan çıktı. Uzun uzun gelecekte bunun sonuçları neler olabilir, şu an kaçarak doğru olanı mı yapıyorum diye düşünmem. Ya o tehlikeye karşı koyup savaşırım ya da tehlike anında ortamdan kaçarım. Ama sürekli korkunç bir şey olabilir ve ben buna hazır olmalıyım diye yaşıyorsam bunun adı kaygıdır. Kaygı olası tehdit ya da gelecekte oluşabilecek durumlardaki tehlikeyi öngörememe ya da denetleyememe duygusunu içerir. İnsanların endişelendikleri konular farklı olabilir ama bütün endişelerin bazı ortak özellikleri var. Mesela hepsi bir ya nokta nokta olursa sorusuyla başlar. Yarın uçuşum var, ya pasaportumu evde unutursam, ya havalimanına geç kalırsam, ya vizemle ilgili bir sorun çıkarsa, ya valizim kaybolursa, ya uçağı kaçırırsam, ya uçak düşerse. Bu soruların sonu gelmez. Endişelendiğinizde gelecekte olabilecek olayların olası sonuçları hakkında düşünüp A, B, C planları yapmaya başlarsınız. Eğer alınabilecek önlemler varsa onları almaya çalışırsınız. Mesela pasaportumu evde unutmamak için akşamdan çantama koyarım. Sabah için kendime notlar yazarım. Geç kalmamak için hiç gerek olmamasına rağmen 5 saat önce evden çıkarım. Sonra da havalimanında boş boş oturup ben neden böyleyim diye sorgularım. Vizeyle ilgili internette yazılmış ne kadar yorum varsa okurum. İngiltere vizesine başvuruyorumdur ama olsun, İtalya vizesine başvuranların da yorumlarını okurum. Bunlar beni sakinleştirmekten çok daha da çok gerilmeme yol açar. Ve zaten kaygılı biriysem sadece uçuşum hakkında değil, hayatımda tırnak içinde öngöremediğim her şey hakkında kaygılanırım. Bu da benim tüm gün gergin hissetmeme, tükenmeme sebep olur. Fiziksel olarak yoracak hiçbir şey yapmamış olduğum halde, 8 saat uyuduğum halde taş taşımış gibi yorgun hissederim. Bu tükenmişliği düşünürken benim gözümün önüne hep şu sahne geliyor. Bihter'in Firdevs'e bağırdığı bir sahne vardı. Boğuluyorum artık, nefes alamıyorum, ruhum sancıyor, dayanamıyorum diye. İşte o sahne gözünüzün önüne gelsin. Çünkü kaygılı insanlar için boğulma hissi gündelik hayatlarının bir parçasıdır. Rutinlerindeki en basit adımlar bile onlar için meydan okumaya dönüşebilir. Mesela sosyal anksiyetesi olan biri için sosyalleşmek bir yük haline alabilir. Başkalarının kendisi hakkında düşünebilecekleri potansiyel negatif düşüncelerden korkarlar ve bu korkular sosyal durumlardan kaçınmalarını beraberinde getirebilir. Arkadaşlarını ekebilir veya buluştuğu halde yanlarında büyük bir rahatsızlık yaşayabilir. Burada kendimden bir örnek vereceğim. Almanya'da psikoloji lisansı okuyorsanız ve stajınızı klinik psikolojide yapmak istiyorsanız sizi gerçekten bir challenge bekliyor: staj yeri bulmak. Özellikle benim gibi nispeten daha küçük bir şehirdeyseniz o yeri bulmak daha da zor ve bize bu bilgi okula başladığımız ilk dönem verildi ve bu bilgiyi tam adamına verdiler. Ve ben ilk dönemden itibaren çok düzenli, hakkını vererek, her gün buna bir mesai harcayarak, staj yeri bulamayacağımdan çok emin olarak lisansı bitiremeyeceğimle ilgili kaygı duydum. Bence çok da haksız değildim. Gerçekten staj yeri bulamadığı için okulu uzayan arkadaşlarım oldu. Ha, okulları uzadı da dünya başlarına mı yıkıldı? Tabii ki hayır. Ama her neyse. Ben sonrasında bir klinikte işe girdim ve o klinikte klinik psikoloji stajı yapılabildiğini öğrendim. Ve yanında çalıştığım kişinin odasına gidip "Alex, ben stajımı burada yapsam olur mu?" diye sordum ve "Olur" dedi. Ben bir başvuru bile yazmadan, bir ilan dahi okumadan 3 saniyede staja kabul aldım. Ve o benim için çok büyük bir aydınlanma anıydı. Yani o kadar uzun süre boyunca kafamda öyle felaket senaryoları yazdım ki bana kalsa ben asla bir staj yeri bulamayacaktım. Bulduğum yer beni zaten yabancıyım diye almayacaktı. Zaten neden alsındı ki? Yani boşu boşuna yaklaşık 3 senemi bununla geçirdim ben. Ve o 3 sene endişelendiğim şey yaklaşık 3 saniyelik bir konuşmayla çözüldü. Bu bana ciddi bir ders olmuştu. Umarım sizin için de böyle bir etkisi olur. Peki bu endişe ne zaman problem haline alır. Ruh sağlığı alanında endişeyi çoğu günler var olduğunda, karşılaşılan duruma göre aşırı olduğunda, kontrol etmesi zor olduğunda ve kişinin günlük yaşamını engellediğinde ya da belirgin sıkıntıya yol açtığında problem olarak değerlendiririz. Örneğin eğer yaklaşan bir sınav için çalışmaya konsantre olamayacak kadar endişeleniyorsam, bir iş görüşmesini iptal edecek kadar görüşme hakkında endişeliysem, sorun yaratacak boyutta endişe sahibi olmam olasıdır. Arkadaşlarınızla kahve içerken aslında orada olmadığınızı, kafanızın sürekli aynı yere takılıp kaldığını ve sevdiğiniz şeyleri yaparken bile keyif alamadığınızı fark edebilirsiniz. Yaşam kaliteniz azalır, geceleri uykuya dalamazsınız veya yapmanız gereken şeylere konsantre olamazsınız. Endişeler gelecek hakkında düşüncelerdir. Geçmişteki bir olayı düşünüyor olsanız bile, mesela geçen hafta arkadaşınızla kavga ettiniz. Endişelendiğinizde olayın gelecekteki uzantıları ile ilgilenirsiniz. Mesela ya arkadaşlığımız düzelmezse bundan sonra ne olacak? Acaba mesaj atsam mı? Diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu endişe geçmişte olan bir olay sonucunda olabilecek muhtemel bir gelecekteki darbedir. O darbede arkadaşlığın sona ermesi. Endişeler her zaman olumsuzdur. Gelecekteki muhtemel sonuçlar hakkında endişelendiğinizde olabilecek olumlu şeylerle hiç ilgilenmezsiniz. Hiç kimse şöyle bir cümle kurmaz. Ya tatilimde harika zaman geçirirsem, ya her şey çok güzel olursa. Çünkü bunlar zihinde problem çözmeyi gerektirmezler. Bunun yerine endişeleriniz olabilecek en kötü şeylere odaklanır. Yani endişelerin içeriği katastrofik olma eğilimindedir. Mantıken böyle bir şeyin olma ihtimalinin çok az olduğunu bilirsiniz ama yine de en kötü senaryoya odaklanmaktan kendinizi alamazsınız. Endişelerimizi genellikle öngöremediğimiz belirsiz durumlar tetikler. Eğer sonuca ilişkin biraz bile belirsizlik varsa ne olabileceğiyle ilgili bir sürü ihtimal vardır ve ne olacağını bilemezsiniz. Mesela üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz, sınavda hangi soruların çıkacağını bilemezsiniz. Yani bu öngöremeyeceğiniz bir durumdur. Sorular zor mu olacak, sınav sırasında panik yapar mıyım, sınav günü okula geç kalır mıyım? Bunları tahmin etmenin bir yolu yoktur. Endişe kaygılı insanlarda çok görülür. Aslında belli bir noktaya kadar da işimize yarayabilir. İşte yarın uçuşum var, pasaportumu unutma ve havalimanına geç kalma korkusu beni doğru düzgün hazırlanmam için motive edebilir. O halde bu kadar yararlıysa endişe hakkında endişelenmemin nedeni ne? Eğer çok fazla endişelenirsek bu bizim aleyhimize işlemeye başlar. Karar verme, odaklanma, ilerisi için plan yapma yetimiz azalır. Endişelenme bir duyguyu değil bir düşünme şeklini tanımlar. Beni kaygılı yapan endişelenmemdir. Kaygı burada duygu, endişe düşünme şeklim. Bu kılı kırk yaran bir ayrım gibi görünebilir ama önemli. Çünkü düşünme şeklimizi değiştirmek doğrudan duygularımızı değiştirmekten çok daha kolaydır. Eğer endişelenme sürecini durdurabilirsek kaygı kendi başının çaresine bakabilir. Ne kadar emin değilsek ölçüp biçmeye o kadar meyilli oluruz. Sonucun ne olduğunu bildiğimiz zaman çoğunlukla yolumuza devam etmek için sorunu çözmeye koyulabiliriz. Ama bilinmeyenle baş etmek çok zordur ve endişelenmek tatsız bir şey olsa da endişelenmeyi kesmek zordur. Çünkü onun yararlı olabileceğine inanırız. Mesela eğer bu konuda endişelenirsem hiç olmazsa kendimi hazırlamış olurum diye düşünebilirim. Şimdi bunda biraz doğruluk payı var. Çünkü endişelenmek dikkatimi ilgilenmem gereken şeylere yöneltebilir. İşte bavulumu kaybetme ihtimalime karşı seyahat sigortası yaptırabilirim. Ama başlangıçtaki endişem beni harekete geçirip sorunla ilgilenmeye yönelttiği sürece bu yararlıdır. Ancak sadece bir dizi endişenin içinde hapsolursam o zaman zorlukla baş etme kapasitem gittikçe azalır. Bazen de endişenin sürmesini sağlayan daha çok böyle batıl bir inanç gibidir. Eğer endişelenirsem bu asla gerçekleşmeyebilir gibi. Kaygı sorunu olanlar tehlikeyi gözünde büyütür ve durumla baş etme yetisini azımsamaya eğilimlidir. Mesela araba kullanmaktan korkan insanlar araba sürmenin tehlikelerini gözlerinde büyütür ve araba kullanma becerilerini azımsar. İşte sınav gerginliği yaşayan kişi sınavda başarısız olma olasılığını büyütür, yeterliliğini azımsar. Sağlık kaygısı olanlar hastalanma olasılıklarını gözlerinde büyütür, hastalıkla baş etme yeterliliklerini azımsar. Bu bir kısır döngünün başlangıcıdır. Bu dengesiz görüş korkuyu abartır, durumu daha da çarpıtır ve daha ön yargılı olmamıza yol açar. O zaman gerçekçi bir bakış açısını korumamız ve baş etme yetimizi unutmamamız daha zorlaşır ve durumu gittikçe daha kötü yönetme eğiliminde oluruz. Bu çarpık düşünme şekillerini tanımak iyi olabilir. Çünkü bunun erken farkına varırsanız genellikle bir kısır bir döngünün başlamasını önleyebilirsiniz. Biraz bu düşünme şekillerini açacağım. Bunlardan hangilerine yatkın olduğunuzu fark etmek, düşüncelerinizin ne zaman ve nasıl çarpıldığını anlamanıza yardımcı olabilir. Düşünme konusunda size özgü tırnak içinde zayıf noktaları hissetmeye çalışın. Aşırı uçlarda düşünmekle başlayalım. Felaketleştirmek sağlık konusunda kaygılanan insanlarda çok yaygındır ve eğer böyle bir eğiliminiz varsa mesela şu cümle size yabancı gelmeyebilir. İşte baş ağrısı felcin habercisidir. Göğüs ağrısı kalp krizi veya kanser anlamına gelir gibi. Ya hep ya hiç tarzı düşünceleriniz olabilir ya da sadece içimizden gelen bir sese tepki veririz. Yaptığınız en ufak bir hatada bu gerçekten çok kötü oldu, herkes salak olduğumu düşünecek diye bir ses duyabiliriz. Şimdi bu iki şeyi içerir. Geçmiş hakkında bir sonuca varmışızdır. Yaptığım hata gerçekten çok kötü olmuştur ve gelecekte de herkes salak olduğumu düşünecektir. Bu düşünceyi başında yakalayıp gerçekten o kadar da kötü oldu mu? Bu durumu düzeltmek için alabileceğim bir aksiyon var mı? Yoksa bile hata yapabilirim. Ben de diğer herkes kadar insanım demek. Zor olabilir ama gereklidir. Eğer vardığımız sonuçları elimize destekleyecek kanıtlarımız yoksa bunların bizi üzmesine izin vermememiz gerekir ideal bir dünyada. Ama genellikle olan budur. Başka insanların benim salak olduğumu düşündüklerine inanıyorsam bu benim zihin okuduğum anlamına gelir. Bu düşüncelerden biri aklımıza geldiği ve bu yüzden korktuğumuz veya bunaldığımız zaman baş etmek daha da zorlaşır ve bazen kendimizi sadece gergin veya korkmuş hissederiz ve tehdit altında olmamız gerektiği sonucuna varırız. Hissediyorum, öyleyse doğru olmalı gibi. Bazen bu korku duygusu asılsız olabilir. Bir duygu bir duygudur, bir olgu değildir. Herhalde hepimiz yok yere alarma geçmişizdir. Yani hiç gerek yokken korkmuş ve boş yere alarma geçtiğimizi görmüşüzdür. Bu olasılığı gözden kaçırmamak önemli. Son olarak kaygı ve korkuyu tetikleyen bir düşünce veya imge vardır. Kendimi aptal hissediyorum veya sanki herkes bana bakıyor gibi hissediyorum. Ama bir şeyi hissetmek bu his çok kuvvetli bile olsa onun öyle olduğunu göstermez. Veya içinizdeki eleştirmen sizi sürekli kınıyor olabilir. Hiç susmuyor olabilir. Eğer kendiniz bunu yaparken yakalıyorsanız bir an durup iyi bir arkadaşınıza, çocuğunuza bu kadar yüklenip yüklenmeyeceğinizi kendinize sorun. Muhtemelen onlara yardım edecek şekilde daha anlayışlı, daha yapıcı olurdunuz. Kendinize de aynı standartları uygulamaya çalışın ve kendinize çok acımasız bir cümle kurduğunuzda bu cümleyi en yakın arkadaşıma kursaydım benim yanımda kalmaya devam eder miydi diye bir kendinize söylediklerinizi gözden geçirin. Endişeler, korkular, kaygılar hepimizi farklı etkiler. Bazılarımız bunlara karşı daha duyarlıdır. Bazılarımız daha dayanıklı görünür. Kaygıyla ilgili sorunlar yaşayan herkes neden ben diye sorar ve bu önemli bir soru. Kaygıların kotarılmasını ve önlenmesini, yani kısmen hayatınızın sizi bu tür sorunlara meyilli kılabilen yönlerini yani risk faktörlerinizi anlamanıza bağlı. İçinde bulunduğumuz çevre duygusal durumumuzu şekillendirir. Kayıplar depresyonun başlangıcı ile ilişkilendirilebilir. Bu kayıp bir ilişkinin bitişi ya da işsiz kalmak olabilir. Tehditler de kaygı bozukluklarının başlangıcı ile ilişkilidir. Mesela bir hastalığın teşhisi bizim için bir tehdit olabilir. Veya bu kadar büyük bir konu olmasına da gerek yok. Final haftası bizim için bir tehdit olabilir. Sınavı geçtiğimi duyduğumda stres seviyem azalır ve kendimi güvende hissederim. Önemli olaylar bir seferlik veya sürekli stres şeklinde olabilir. İşte kaza geçirmek, işsiz kalmak veya uzun süreli mali sorunlar yaşamak gibi. Ama bir olayın strese sebep olması için tatsız olması gerekmiyor. Yani herhangi bir değişime ayak uydurmak da strese yol açar. Evlenmek, taşınmak, çocuk sahibi olmak gibi aslında hoş gözüken ama yine de bizi strese sokan olaylar olabilir. Onun için eğer stresle bağlantılı sorunlarınızı anlamaya, saptamaya çalışıyorsanız hem olumlu hem olumsuz olayları düşünmeye çalışın. Ve yaşamsal streslerin etkisinin üst üste binerek biriktiğini de unutmayın. Yani ne kadar çoksa bu faktörler, stres ve kaygı duyma olasılığınız da o kadar çoktur. Bu tarz şeyler hep böyle el ele gider. Hani sürekli şey deriz ya, ya biri gelince hepsi aynı anda geliyor. Evet, bu doğru. Mesela evlilik büyük olasılıkla evin taşınmasıyla bağlantılı. İşten çıkarılma mali bir krizle bağlantılı. Düğün artan giderlerle bağlantılı. Ve bu da bu sorunlar karşısında daha kırılgan olmak anlamına gelir. Geçmişteki olaylar bile buna dahildir. Çocuklukta yaşanan tehlike, güvensizlik deneyimleri bizi tehlikeleri gözümüzde büyütmeye, bunlarla baş etme yetimizi küçümsemeye yatkınlaştırma eğilimindedir. Sanki çocukluk yıllarımızdaki tehdit bizi alarma geçirir. Beynin gelişimi hakkındaki çalışmalar aslında bize stresli ve travma geçirmiş çocukların korku ağlarının diğer çocuklardan daha gelişmiş ve çocukların tehdite karşı daha hassas yetişkinler haline gelmeye eğilimli olduğunu gösteriyor. Mesela tehditkar geçmişleri onları algıladıkları tehlikelere karşı tepki vermekte daha etkin kılıyor. Aslında evrim bağlamında düşündüğümüzde bu anlaşılabilir ama azı karar çoğu zarar. Bazen bu hassasiyet aşırı gelişmiştir ve sorunlara yol açar. Onun için eğer zorlu bir çocukluğunuz olduysa strese girme konusunda daha zayıf olabilirsiniz. Ama lütfen hayat boyu buna mahkum olmadığınızı hatırlayın. Kaygılarınızın sorumluluğunu alabilirsiniz. Yaşamdaki olaylar ve stresler konusunu bir kenara bırakmadan önce, çocukluğunda stresli olan birinin yetişkinliğinde de muhtemelen benzer streslere karşı özellikle hassas olacağını belirtmekte fayda var. Mesela çocukken ciddi bir araba kazası geçirmiş bir adam, bir araba kazasına tanık olduğu zaman kaza geçirmemiş birine kıyasla çok daha güçlü bir tepki verir. Bir köpek tarafından ısırılan bir çocuk yetişkin olduğunda köpeklerden daha çok korkabilir. Korkularımızın ve kaygılarımızın genellikle modelleri vardır. Neden ben konusundaki son kategori düşünce şeklimiz de ve stres ve zorluklarla baş etme tarzımızla ilgilidir. Daha önce felaketleştirmek, hemen sonuca varmak gibi ön yargılı düşünmenin kaygıyı ve korkuyu arttırdığını gördük. Fakat düşünme şeklimiz görüşümüzü başka yollarla da etkileyebilir. Mesela mevcut ruh halimiz durumları görme şeklimizi etkiler ve o anıları filtreler. Bunun farkına bile varmayabiliriz. Eğer kendime güvenen iyi bir ruh halindeysem o zaman bardağı yarı dolu görme ve zorlukları göğüsleme konusunda iyimser olma eğiliminde olurum. Bütün bunlar çok iyi. Ama kendimi kötü ve kaygılı hissediyorsam o zaman bardağın yarısı boş görünür. Mutsuz veya korkutucu anılara yönelirim. Bu yüzden kendimi sadece çaresiz hissetmekle kalmam. Ayrıca zaten hep böyleymiş gibi gelir. Yani zaten ben hep çok şanssızdım. Böyle şeyler hep beni buluyor. Bak çevremdeki diğer herkes mutlu gibi. Ama bu normal olmasına rağmen eğer keyifsizliğimiz belli bir süre boyunca devam ederse bu olumsuz bakış açısı gerçekten yerleşebilir. Ve daha önce bahsettiğimiz ön yargılı düşünmeyi körükleyebilir. Bu faktöre işaret etmenin amacı sizi korkutmak değil. Olumsuz düşünmeyi silip atmanın neden bu kadar zor olabileceğini anlamanıza yardım etmek. Bununla mücadele halindeyseniz kendinize gerektiğinden fazla yüklenmeyin. İyi haber şu, bu kalıbı kırıp kurtulmak için kaygıyı yönetme stratejilerini kullanabilirsiniz ama bu işin biraz zor olduğunu da kabul etmek gerekir. Hepimiz farklı şekillerde inciniriz. İnsanların kaygı ve stres sorunları geliştirmesinin tek bir nedeni yoktur. İncinebilirliğimizi şekillendiren ana faktörler vardır. İşte karakterimiz, aile hikayemiz, çevresel stres ya da kişisel baş etme yöntemlerimiz gibi. Ama incinebilirliğimiz hakkında daha çok şey bilmek, gelecekte kendimizi strese karşı nasıl dirençli kılacağımızı anlamamıza yardım edebilir. Kaygıyı yönetme stratejilerinden, kaygıya karşı neler yapabileceğimizden bir sonraki bölümde bahsedeceğim. Yoksa bu bölüm çok fazla uzayacak. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yeni bölümleri kaçırmamak için beni sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.